Ayrım 14.
Suada Dilberoviç'in öldürüldüğü Virbanya Köprüsü artık Suada Köprüsü diye anılıyordu. Tam köprüye çıkmak üzereyken "Dur!" diye biri bağırdı. Bir an koşmakla durmak arasında bocaladı. Silaha merminin sürdürüldüğünü duydu. Köprünün ikinci kurbanı ben olmak üzereyim diye düşündü şimşek hızıyla. Durdu. "Sakın kıpırdama, arkanı dönme, ellerini başının üstüne koy." Söyleneni yaptı. Ayak sesleri yaklaştı. Gece o kadar sessizdi ki arkasında duran kişinin amfizemli nefesini duyabiliyordu. Sırtına bir namlu dayandı. Bir çift el iki yanına koltuk altlarından başlayarak topuklarına kadar pat pat vurarak arama yaptı. Eller yanlarda işlerini bitirince arkadan öne doğru uzandılar. Göğüslerinin üzerinde küçük bir tereddüt geçirdiler. "Bu bir kadın," dedi adam. Sonra arama devam etti. Cebinde kabarıklık yapan feneri çekip aldı. İnceledi. "Dön," dedi ses. Döndü. Karşısında silahlı iki kişi duruyordu. "Kimsin? Ne arıyorsun bu saatte dışarıda?" "Televizyon habercisiyim. Acil bir iş için televizyona gitmem gerekti." Kimliğini çıkarmak için elini cebine atmaya yeltendi. Silahı göğsüne dayadı adamlardan biri. "Kıpırdarsam vururum. Kimliğimi gösterecektim. Sus." Biri silahı göğsünde tutarken öteki yine ceplerine soktu ellerini. Kimliğini ve gece dolaşma iznini buldu, fenerin ışığında baktı. "Tamam, silahı indir," dedi arkadaşına. "Nimete Hanım, bu saatte sokaklarda ölümüne mi susadın?" "Ölüm günün her saatinde kol gezmiyor mu?" dedi Nimete. "Biz seni televizyona kadar götürelim," dedi adamlardan biri. "Yollar tehlikeli karanlıkta." "Bence geceler gündüzlerden daha emniyetli. Hiç olmazsa siniperle vuramıyorlar," dedi Nimete. "Merak etmeyin, ben giderim, alışığım." Televizyon binası onun gitmek istediği yerin çok uzağına düşüyordu. Bir an önce kurtulmaya bakıyordu adamlar da. "Nasıl istersen," dedi adam. "Ama sahilden yürüme, arka yolu kullan." Nimete teşekkür etti. Ara sokaktan bir arka caddeye geçti. Biraz bekledi ve sonra köprüye doğru son sürat koşmaya başladı. Karşı sahile geçince binaların saçak altlarına sığına sığına ilerledi. Fakir mahallelerin bulunduğu mevkiye geldi. Hafiften bir yağmur sepelemeye başlamıştı. Nimete iki katlı evlerin bulunduğu tepeye doğru yürürken yağmur şiddetlendi ve birden bardaktan boşanırcasına yağmaya başladı. Tanrı avlularında, balkonlarında oturan insanları evlerine sokmak için yardımcı oluyordu sanki Nimete'ye. Nimete çamurlara batarak tırmanmaya başladı tepeye doğru. Ortalıkta kimseler yoktu. Yağmurun etkisiyle balçık olmuş toprakta köpek gibi dört ayak sürünerek, çitlerin altından süzülerek ya da üstlerinden atlayarak bahçelerden bahçelere geçiyor, yukarı doğru tırmanıyordu. Çamurda ayakları kaydıkça çalılara, ağaçların dallarına yapışıp yukarı çekiyordu kendini. Yağmurun gürültüsünden, bahçelerinden geçerek tepeye tırmanan kadını duymuyordu. Nihayet tepedeki Yahudi mezarlığına vardığında çitlere takılmaktan pantolonu, hırkası yer yer yırtılmış, tırnakları kırılmıştı, elleri sıyrık içindeydi. Her tarafı çamura belenmişti. Yahudi mezarlığı, Sırp ve Boşnak mevzilerinin tam ortasında yan yatmış tarihi mezar taşlarıyla suskun ve hüzünlüydü. Sanki göklerden insanları daha mutlu günlere ulaştırmak için indirilmiş üç büyük din adına küskündürüyordu. Barış, umut ve iyilik yerine kan, kavga ve ölümü ilham etmişti dinler. Haçlı seferlerinden biri bitmez tükenmez bir kin. Mezar taşları boyunlarını bükmüş utançla yere bakıyormuş gibi geldi Nimete'ye. Bir taşın üzerine doğru sürükledi yorgunluktan bitik düşmüş bedenini. Oturdu. Yağmur hızını kaybetmişti. Nimete soluklanana kadar tamamen durdu. Şimdi aşağı baktığında bulutlardan sırılan ayın ışığında yağmurdan yıkanmış şehir tabak gibi gözlerinin önündeydi Nimete'nin. Milaçka ay ışığında yer yer parıldayan bir yılan gibi kıvrıla büküle uzanıyordu sahil yolu boyunca. Biraz sağa kaydırdı gözlerini. Yeni yanmış postane binasından, tiyatrodan ve hukuk fakültesinden tüten dumanları görür gibi oldu. Sonra da mühendis mektebini ve gençliğini. Ona bin yıl öncesinde kalmış gibi gelen gençliğini. Beline kadar uzanan sarı saçlarını savura savura hukuk fakültesinin kapısından çıktı, Kulinban sahil yolunda önce hızlı hızlı yürümeye sonra koşmaya başladı. Cumhuriyet Köprüsü'nden eski şehre geçti. Burhan'la buluşmaya gidiyordu. Köprünün az ötesinde balık tutacaklardı önce. Sonra sarmaş dolaş yürüyecekler, Alifakoraç'a çıkacaklar ve orada kendileri gibi bir sürü genç insanın arasında saatlerce öpüşeceklerdi. Çünkü tam o mevki aşıkların buluşma yeriydi. Orada kimse bir başkasına yan gözle bakmazdı. Her genç kendi sevdasının zırhı içinde duygularını yaşardı alabildiğini. Tıpkı Nimetia ile Burhan'ın defalarca yapmış oldukları gibi. Aşağıda tepenin eteklerindeki şehirde kocasıyla birlikte yaşadığı bir ömür duruyordu. Onu hiç üzmemiş, kırmamış ve hep sevmiş olan kocasıyla. Elleriyle ölüme ittiği kocasıyla. Burhan onunla konuşmadan vurulursa kendini asla affetmeyecekti. Oğlunu suçlayan bakışlarına, annesinin imalarına dayanamayacaktı. Başkalarına ne kadar inkar ederse etsin gerçek yüreğinde taşıyamayacağı kadar ağır bir azaptı. Biraz önce yağmur damlalarıyla sırılsıklam olan yanaklarında şimdi gözyaşları yuvarlanıyordu Nimetia'nın. Sırtını şehre, yüzünü şehre mevzilenmiş silahlara döndü ve avaz avaz bağırmaya başladı. Burhan! Burhan! Benim ben Nimetia! Neredeysen çık! Beni duyuyorsan Allah aşkına çık ortaya! Sesi hıçkırıklarla kesiliyor ama hep bağırıyordu. Kendi gürültüsünden başka birinin çıkardığı sesleri duyamadı. Başının üstünden vınlayıp giden kurşunun da farkında değildi. Ama birden kuvvetli bir kol belinden kavradı Nimetia'yı ve öteki eliyle ağzını kapadı. Önce debelendi kendini kurtarmaya çalıştı kadın. Beceremeyeceğini anlayınca durdu. Boş bir çuval gibi bıraktı bedenini kendini sarmalayana. Aklını mı kaçırdın sen? Ne bağırıp duruyorsun deli gibi? Az daha bir kurşun yiyecektin kafana. Bu ses Burhan'ın sesi değildi ama yine de o olmasını umut ederek yavaşça döndü kendini kavrayan adamın kollarında. Yüz yüzeydiler şimdi. Bulutların arasına girip çıkan ay ışığında seçmeye çalıştı kim olduğunu. Belki de tanıyordu ama karanlıkta çıkaramıyordu bu yüzü. Ona mektubu yollayan kişi olabilir miydi? Ne yapıyorsun burada gecenin bu saatinde? Nasıl çıktın buralara? Kim yolladı seni? Kimse yollamadı. Kocamı bulmaya geldim. Burhan Kalinoviç'i. Burada savaştığını söylediler. Cebinden Burhan'ın kucağında hanayla çekilmiş resmini çıkarıp uzattı adama. Adam aldı resmi, Nimetia'nın fenerinin ışığında inceledi. Burhan komutan stapa geçti bu sabah. Burada değil artık. Ölümü boşuna göze aldın yani, dedi adam. Şimdi aşağıya nasıl ineceksin bakalım? Yalvarırım beni kocama ulaştırmanın bir yolunu bulun, yalvarırım. Herkesin ya kocası, ya oğlu, ya da kardeşi savaşıyor buralarda. Hiç kimse böyle bir çılgınlık yapmaya kalkmıyor, dedi adam. Benim çok özel bir durumum var. Kocamla mutlaka görüşmeliyim. 10 dakika olsun görüşmeliyim onunla. Nedir bu kadar mühim olan? Özel bir şey. Ona mutlaka söylemem gereken bir şey var. Hamile misin? Kulaklarına inanamadı Nimetia. Ne? Diye sordu. Yani nedir bu kadar acil olan şey? Seni böyle bir çılgınlığa iten? Onu görmeliyim. 5 dakika için bile olsa. Arkalarında bir hışırtı duydular. Nimetia'yı mezar taşlarından birinin arkasına çekip yere çökertti ve üzerine kapandı adam. Burası güya tarafsız bölge ama Sırplara güvenilmez, dedi. Biraz beklediler. Sonra karşılıklı oturdular taşa sırtlarını dayayıp. Kocamı bir görsem bir an için... Önce 10 dakika diyordun, sonra 5 dakikaya fit oldun. Dalga geçiyordu Nimetia ile. Başını dizlerine dayadı, ağlamaya başladı Nimetia usul usul. Adam karşısında sırılsıklam, çamur içinde, insanlıktan çıkmış bir sinir krizinin eşiğine gelmiş perişan kadına acıyarak baktı. Adın ne senin? Nimetia. Bak Nimetia, bu deliliği göze aldığına göre iyi bir sebebin olmalı. Burhan'ı tanıyorum. Bulunduğu bölgeye bazı sevkiyatlar yapılacak yakında. Günü henüz belli değil ama herhalde önümüzdeki hafta içinde. Nerede bulurum seni? Televizyondaydım hep. Orada çalışıyorum ben, dedi Nimetia. Ha, tevekkeli değil, tanıdık geldi yüzün, dedi adam. Sana haber veririm bir gün önce. Gider görürsün kocanı. Yolda mayına çarpar veya bombalanırsanız sorumluluk senin. Adamın ellerine atıldı Nimetia. Sağ ol, sağ ol kardeşim, sağ ol. Adını söylemedin. Bir an tereddüt eder gibi oldu adam. Sonra Esat, dedi. Esat, bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Şimdi bekle burada. Birini yollayacağım seni aşağı indirsin diye. Hava aydınlanmadan gitmelisin buradan. Bir daha kendi başına böyle işlere kalkışma. Şu anda tesadüfen yaşıyorsun, bunu bil. Ben kendim inerim aşağı geldiğim gibi. Olmaz, yağmur dindi artık. Tık diye vurulursun. Bekle beni burada, dedi Esat. Nimeta büsbütün büzüldü oturduğu yerde ve ayağa kalkan adama ilk kez dikkatle baktı. Çok genç bir delikanlıydı. Uzun boylu, yakışıklı ama çok sıskaydı. Bosna sınırları içinde yaşayan her boşnak, kadın olsun erkek olsun çok sıskaydı artık. Savaş başladığından beri en az 10'ar 15'er kilo vermişti Bosnalılar. Esat'ın saçlarının, gözlerinin rengini karanlıkta seçemiyordu Nimeta. Üstünde koyu renk giysiler vardı. Acaba Burhan da böyle bir şeyler mi giyiyordu, yoksa o gün evden ayrıldığında üstünde olan pantolonu ve gömleğiyle mi savaşmaktaydı? Hiçbir yere gitme, burada bekle, diye bir kere daha tembih etti Esat uzaklaşmadan. Fiko sabaha karşı çamur içinde sırılsıklam eve giren annesine hayretle baktı. Nereden geliyorsun sen, diye sordu buz gibi bir sesle. Televizyondan mı? Notumu okumadın mı oğlum? İşe gidiyorum diye yazmışsın. Neden bu kadar erken kalktın sen? Daha saat 6 bile olmadı. Nereden geliyorsun anne, diye yineledi oğlu sesini yükselterek. Babanı aramaktan, dedi Nimeta. Üstündeki sırılsıklam süveteri, çamurlu ayakkabılığı çıkardı. Fiko annesine dargın olduğunu unuttu. Ne diyorsun anne, diye bağırdı. Baban ordu gönüllülerine katılmış. Dağa çıkmış savaşmak için. Tanrım, yaşıyormuş, ölmemiş, ölmemiş Fiko. Fiko bir anda annesinin kollarında buldu kendini. Onun da yaşlar gözlerinden sel gibi akıyordu. Babasının kaybolduğu o akşamdan beri annesine yaptıkları için büyük bir pişmanlık duyuyordu. Ne zamandır nedenini bilmeden dargındı annesiyle. Bu kayboluşta onun bir katkısı olduğunu hissetmiş, onu suçlamıştı ama küs durduğu zaman içinde çok da özlemişti. Ona sarılmayı, kanepede başını dizlerine koyup yatmayı, ona şımarmayı özlemişti. Nasıl öğrendin bunu anne? Bize haber mi yolladı? Benim yayınladığım ilanlara bir yanıt geldi. Ondan değil ama onu tanıyan birinden. Bu gece görebildin mi onu? Hayır. Ama beni ona ulaştıracak birini buldum. Yani onu bulamadın, göremedin. Hayır. Ama artık yerini öğrendim Fiko. Şimdi gidip onunla görüşebilirim artık. Ne zaman? Önümüzdeki hafta içinde. Kendi bize hiç yanıt vermediğine göre bulunduğu yerin belki gizli kalması gerekiyor anne. Benim onunla görüşmem şart oğlum, dedi Nimeta. Sen gideceksen ben de gelirim. Nimeta önce olmaz diyecekti. Yalnız başına gidip Burhan'a kaybolduğu günden beri içinde biriktirdiklerini anlatmak ve ondan özür dilemek istiyordu. Ama Burhan'ın onu kovma ihtimaline karşı Fiko ile birlikte gitmesi daha doğru olurdu belki. Burhan oğlunun önünde daha ölçülü davranır ve Nimeta bir ara onunla baş başa konuşma imkanı bulabilirdi. Olur Fiko, babanı görmeye birlikte gideriz, dedi. Bu hafta içinde oraya nasıl gidebileceğimizin bilgisi ulaşacak bana. Sen henüz kimseye bir şey söyleme, mi? Hanaya bile. Toprak yolda etrafı toza dumana katarak sarsıla sarsıla gidiyorlardı cipin içinde. Yeşilli, sarılı arazi giysileriyle ıspanaklı yumurtaya bulanmış duygusu veren iki asker önde, Nimeta ve Fiko arkada erzak kutularının arasında oturuyorlardı. Hava sıcaktı, cipin içi daha da sıcaktı. Nimeta ara sıra hasır şapkasını çıkarıp yelpazeliyordu yolunu. Yapma anne, istemem, dedi çocuk. Kazı kadar olduğu halde çocuk yerine konmak, annesinden gereksiz ihtimam görmek, hele askerlerin yanında ağrına gidiyordu. Askerler hiç konuşmuyorlardı. Ara sıra hafif bir rüzgar esiveriyordu. O zaman askerlerden yayılan ekşi ter kokusu genzini yakıyordu Nimeta'nın. Besbelli günlerdir, haftalardır onlar da su yüzü görmemişlerdi. Yüzleri güneş yanığından kahverengiye çalmış, derileri çatlamıştı. Daha çok var mı gideceğimiz yere, diye sordu Nimeta. Fiko annesinin bu sorusuna sinirlendi ama ses çıkarmadı. Babası kim bilir kaç kez inip çıkmıştı bu yokuşu. Kadın milletinin hiçbir şeye tahammülü yoktu. Onlar sadece şikayet etmeyi bilirlerdi. Anneannesi, annesi, hana hepsi aynıydı. Bir yarım saat daha tırmanacağız, dedi erlerden biri. İyice tepeye çıkmışsınız. Emniyet için. Bir süre daha gittiler. Babamı tanıyor musunuz, diye sordu Fiko. Burhan Klinoviç. Uzun boylu mühendis mi, dedi erlerden biri. Evet, evet o. Mühendis komutan, tanıyorum. Yeraltı tünellerinin, gizli barınakların ve köprülerin tasarımlarını yapıyor. Çarpışmıyor mu, diye sordu Fiko. Çarpışmaz olur mu? Hepimiz çarpışıyoruz ama herkesin ayrıda bir işi var. Nasıl yani? Doktoru, mühendisi, terzisi, şoförü, aşçısı, işçisi. Herkes hem bildiği işi yapıyor hem vuruşuyor. Kaç kişisiniz diye sordu Nimet'e. Askeri sırlarımızı veremeyiz abla dedi asker. Başka askeri ihtiyacınız var mı diye sordu Fiko. Olmaz olur mu? Keşke 10 misli insan olsa yukarıda. Her vurulanın yerini doldurmak lazım. Ne o? Sen de mi bize katılacaksın? Dedi arabayı kullanan asker. O daha çocuk. Biraz büyüsün o da katılır dedi Nimet'e. Fiko yine müthiş içerledi annesini. Onun yaşında bir sürü genç var yukarıda dedi er. Fiko çabuk uzadı. Daha onun yaşı... Lafı ağzında kaldı Nimet Hanım. Bizim evdeki kadınların çocukları hiç büyümez dedi Fiko. Anneannem de böyledir. Bütün anneler böyledir dedi cipi kullanan. Bir süre hiç konuşmadılar. Nimet Hanım'ın içine hedeflerine yaklaştıkça bir korku düşüyordu. Burhan onu gördüğünde ne yapacaktı acaba? Son dönemeci de döndüklerinde uzaktan karargahın derme çatma korunağını gördüler. İnce bir duman süzülüyordu bir bacadan. Cip durur durmaz Fiko atlayıp korunağa doğru koşmaya başladı. Bekle, bekle diye bağırdı erlerden biri. Seni tanımazlar, başımıza bir dert açma. Fiko'nun durduğunu, sonra yanına gelen askerle birlikte uzaklaştıklarını gördü Nimet'e. O olduğu yerde kaldı ve bekledi. Oğlu babasına annesiyle beraber geldiklerini söyleyecekti elbette. En iyisi burada durup Burhan'ın ona gelmesini beklemekti. Az ilerideki ağacın gölgesinde oturup sırtını ağacın gövdesine dayadı. ''Siz gelmiyor musunuz?'' diye sordu cipi kullanan asker. Bir şeyler indiriyordu arabada. ''Önce Fiko Asiyet gidersin babasıyla. Erkek erkeğe konuşsunlar, ben sonra gelirim.'' dedi. Günlerce Burhan'ı görmek, ona dokunmak ve sarılmak istedikten, onu buluncaya kadar uğraştıktan ve ölümü de göze alıp buraya kadar geldikten sonra, şimdi onunla göz göze bile gelmeden kaçıp gitmek istiyordu. Esat'tan onun sağ ve sağlıklı olduğunu öğrendiğinden beri onu görme arzusu giderek azalmıştı. Utanmasa kilometrelerce yolu koşa koşa inebilirdi bayır aşağı. Zaman geçmek bilmiyordu. Nimet'a oturduğu yerde kaykıla kaykıla sonunda boylu boyunca uzandı toprağa. Ellerini başının altına yastık yapıp yaprakların arasından mavi göğü seyretmeye koyuldu. Tek bir bulut yoktu havada. Öylesine güzel bir maviydi, öylesine huzurluydu ki sema. Sanki aylardan beri kan, dehşet ve acı içinde bulunan bir ülkeye değil de yaz tatilini yaşayan mutlu ve huzurlu bir memlekete kanat gelmişti. Bir gün Bosna'ya da huzur ve mutluluk gelir miydi acaba? Göğü seyrederek ne kadar yattığını bilmiyordu sırtüstü. Ayağa kalktı. Üstüne yapışan otları, tozu toprağa silkeledi. Her tarafı tutulmuştu. İlerideki barakaya doğru yürümeye başladı. Bu manevi işkenceye daha fazla tahammül edemeyecekti. Ne olacaksa olsun diye düşündü. Barakanın önünde silahlı genç adamlar vardı. Onları getiren erlerden biri de oradaydı. Nimetaya eliyle barakanın arka tarafını işaret etti. O yöne yürüdü. Barakanın yanında ağaçların gölgesinde konulmuş bir tahta masada karşılıklı oturuyorlardı baba oğul. Ne konuştuklarını duymuyordu Nimet'e. Ama derin bir sohbete dalmış oldukları belli oluyordu. Burhan'ın arkası dönüktü. Biraz daha yaklaşınca Fiko gördü annesini. Eliyle işaret ederek "Annem geliyor!" diye bağırdı. Burhan yerinden kalktı, Nimeta'ya doğru döndü. Nimeta'nın içi ezildi. Burhan çok zayıflamış, kadidi çıkmış, avurtları çökmüştü. Sakalları uzamıştı. Üstünde onları getiren askerlerin de giydiği sarılı yeşilli gömlek vardı. Pantolonu kendi pantolonuydu. Bir torba gibi bomburuşuk sarkıyordu üstünden. Pantolonun belini kalın bir sicimle sıkmıştı. O kadar değişmişti ki sokakta yanından geçse Nimet'e tanıyamayabilirdi kocasını. Ama o çok iyi bildiği, ruhunu aksettiren koyu mavi gözleri hiç değişmemişti. Bir anda her şeyi unutup kocasını kollarına atladı. Kendini çekmedi Burhan. Karısının yanaklarını öptü. "Nasılsın Nimet'e?" dedi kuru bir sesle. ''Burhan, çok merak ettik, çok aradık seni. Bir haber bile vermedin. Çocuklarla endişeden deliye döndük. Neden aramadın bizi?'' ''Bana kızmakta haklısın. Fiko ile konuşurken hata yapmış olduğumu anladım. Aramam, nerede olduğumu bildirmem lazımdı.'' ''Burhan, konuşmalıyız. Şöyle yürüyelim mi biraz?'' ''Nimet'e, konuşmamız gerekmiyor.'' ''Olmaz Burhan. Bazı şeyleri bilmeni istiyorum. Beni anlamanı istiyorum.'' Fiko masadan kalkıp barakanın ön kapısında duran askerlere doğru yürüdü. Bizi yalnız bırakmak istedi diye düşündü Nimet'e. Bak Fiko da gitti. Şimdi beni dinle. Önce sen beni dinle dedi Burhan. Sesinde ne kızgınlık ne de gücenmişlik vardı. Her zamankinden bile heyecansız, duru bir sesle konuşuyordu. Nimeta, buraya geldiğimden beri birçok şey değişti kafamda ve yüreğimde. Ölümle burun buruna yaşamaya başladıktan sonra benim için eskiden öncelik taşıyan şeylerin nedenle önemsiz olduğunu fark ettim. Bazı şeyleri sana izah etmeme izin ver diye sözünü kesti Nimeta. Bir gün izah edersin belki. Bu savaş sona erer ve hepimiz sağ kalırsak o zaman konuşuruz. Ama şu anda benim için tek bir şeyin önemi var. O da Bosna'nın kurtuluşu. Kendimi tamamen bu işe adadım Nimeta. Bu dağlarda, bu çam ormanlarının arasında elimde olmadan bir değişim yaşadım. Beni buraya gelmeden önce kızdıran, üzen, sevindiren her şey önemini yitirdi. Günlük yaşamın içindeki bayağılıklardan çok uzağım artık. Sana vurduğum için de üzgünüm. Keşke vurmamış olsaydım. Ama o anı yaşamasaydık beni buraya getiren nedenler oluşmayacaktı ve ben ömrümü taş binalar yaparak geçiren bir mühendis olarak sürdürmeye devam edecektim. Şimdi içimi doldurmakta olan duyguları, o korkunç hırsı, kini, nefreti, var olma tutkusunu, boşuna olmak ve boşuna kalmak olgusunu hiç bilemeyecektim. Evine dönmeyecek misin Burhan? Benim evim daha uzun bir süre burası Nimeta. Burada bana ihtiyaçları var. Savaşan insanlara yardımım dokunuyor. Onlara istihkam köprüleri, barakalar yapıyor, tüneller açıyorum. Ayrıca gerektiği zaman savaşıyorum da, ülkem için savaşıyorum. Bir gün bütün bunlar bittiğinde o gün yeniden konuşuruz. Ben seni hep sevdim. Seni terk etmek aklımın ucundan geçmedi. Bunların da bir önemi yok artık Nimeta, dedi Burhan. Her ne olduysa oldu. Sen zaman zaman yalnız yaşadın. Ben para kazanma peşinde seni yalnızlığa ettiğimi fark edememişim. Ama sen de yalnız yaşamayı becerebildin. Güçlüydün. Belki benden bile güçlüydün sen. Mesleğim vardı, arkadaşlarım vardı, iş gezilerim vardı. Sustu. Kendine bir sevgili bile buldun dememek için tuttu kendini. Çocuklara kanat germesini bildin. Hayatını bensizle sürdürebileceğini biliyorum, dedi. Ben eve dönmeni istiyorum. Savaş bittiğinde sağ kalırsak konuşuruz. Nimeta'nın gözünden yaşlar sürekli akarak dudaklarının kenarından boynuna, bluzuna damlıyorlardı. Hiç inmiyor musunuz aşağı? Diye sordu. Ne kadar sık inersek o kadar çok tehlikeye atıyoruz, hem kendimizi hem arkadaşlarımızı. Mecbur olmadıkça hiçbirimizin gitmesine izin verilmiyor. İhtiyaçlarımızı ve ara sırada silahlarımızı almak için inip çıkan bir ekibin dışında biz hep buradayız. Size nasıl izin verildiğine şaştım kaldım zaten. Yahudi mezarlığında Esad adında genç bir savaşçı buldum. O bana acıdı, buraya gelişimi ayarladı, dedi Nimeta. Ne işin vardı orada senin? Deli misin sen? Elini uzatıp karısının elinin üzerine koydu. Seni bulmam gerekiyordu. Acınacak haldeydim. Burhan, galiba bir sen acımıyorsun bana. Sen hiçbir zaman acınacak biri olmadın. Ben senin içindeki gücü her zaman bildim. Annenin seni büyütürken çok fazla baskı altına almış olmasından hep şikayetçi olduğun için belki de gereğinden fazla özgürlük tanıdım sana. Seni yalnız bıraktım. Ama artık bambaşka bir yola girdi hayatımız. Geçmişe dönüp durmanın manası yok. Bazı olumlu gelişmeler var Burhan, dedi Nimeta. Londra konferansında Milosevic'i çok sıkıştırdılar. Paniç bazı sözler verdi biliyorsun. Bu adamın Yugoslavya'nın başbakanlığına getirilmesi iyi oldu. Ne de olsa uzun yıllar Kanada'da yaşamış medeni biri. İnsan hakları ne demek biliyor. O bir kukla, dedi Burhan. Kim hangi mevkiye gelirse gelsin ipler hep Milosevic'in elinde olacak. Ama konferans sırasında herkesin önünde atışıp durmuşlar, duymadın mı? Milosevic söz istediği zaman Paniş bir kağıda kapa çeneni yazmış. Milosevic'e doğru tutmuş ve herkes de görmüş bunu. Evet, duydum, dedi Burhan. Yakında defteri dürülür Paniş'in. Bekle bakalım verdiği sözlerin hiçbirini tutabilecek mi? Sırplar silahlarını teslim edecekler mi? İşgal altındaki topraklarımızdan çekilecekler mi? Yaptıkları yıkım ve kıyım için tazminat ödeyecekler mi? Nimeta hayretle dinliyordu kocasını. Hayatı boyunca hiçbir politik olaya karışmak istemeyen, inşaatlarının dışında her şeye uzaktan bakan Burhan bambaşka bir adam olmuştu. Gözlerinde şimşekler çakıyordu konuşurken.